Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz Hazreti Sadık Efendi Risalesi'ne. Ama ondan önce bazı dinleyicilerimizin de özel isteğiyle, hani biz sadece Sadık Efendi Risalesi'ni takip etmiyoruz. Hı hı. Zaman evet. Zaman değişiyor.
Evet.
Gündeme göre de oluyor. Bazen geçmiş biraz gecikmeli de olsa yakalıyoruz. Bazı filmler gibi mesela. Birkaç film var ki o sizin özel sahanız, özel ilgilendiğiniz, böyle kare kare izlediğiniz bir film var. Matrix.
Evet.
Onu birlikte inşallah bir gün mütalaa edeceğiz, şerh edeceğiz.
Bir gün, bugün değil bir yani gün. Bu
yok,
akşam değil.
Bugün değil, başka bir
yoksa
gün.
Yoksa stüdyonun yoğunluğunun sebebi bu mu diye düşündüm ama.
Yok, evet. Onu başka bir gün inşallah. Ve bu manada da hem dinleyicilerimiz belki şimdiden izleyebilirler. Çünkü önümüzdeki haftalarda biz bunu şerh edeceğiz. Bu çok istek aldı bizden. Yani bu konuyu özellikle istiyor dinleyicilerimiz.
Evet, yani bizim maalesef bunu konuştuğumuz zaman, anlattığımız zaman biraz istihzayla yaklaştılar ama şu anda onlarca kitap yazıldı bu hususta.
Evet.
Kabala vesaire kültüründen tutun da tasavvuftaki sembolleri işlediğine dair ve Matrix'in anlatmak istediği felsefeye dair onlarca kitap yazıldı. Şu anda her zamanki gibi biz bu tür şeyleri gecikerek takip etmekle meşhur olduğumuz için onları tercümesini yapmakla meşgulüz.
Halbuki evet. Vardı zaten.
Var. Biz tabii işleyemezsek, yani bu gibi mevzuatı işleyemezsek muhakkak işlenecek olacaktır, bulunacaktır. Çünkü güzellik beynel milaldir. Bütün insanlığın malıdır. İlim hakeza, estetik hakeza. Güzel bir şey yaptığınız zaman kendi tebanız, kendi cemaatiniz, insanınız onun kıymetini bilmezse muhakkak onun kıymetini bilen biri gelecektir. Başka evet. Bir toplum ona sahip çıkacaktır. Fakir için sürpriz oldu tabii böyle bir girizgah yapmanız. Fakat bir bakımdan da sürpriz değil. Çünkü biz hep programlarımızda tevhidi işliyoruz. Tevhitte en önce ilahlardan la ilahe diye başlar. İlahlar yoktur diye başlar. Sonra illallah diye devam eder. Dolayısıyla böyle bir başlangıcın olması kelime-i tevhid ve tevhid esasına uygun olmuş oldu. Biz böylece ilahlar yoktur, illa Allah vardır şeklindeki o tevhid ölçüsüne de uymuş olduk. İnşallah. Sizin vesilenizle.
İnşallah. Buyurun. Belki ilerleyen dönemlerde de bu filmi şerh ettiğimizde biz bir dua da olur ki bu Sadık Efendi Risalesi de bizim zihnimizde böyle şekilleniyor.
Efendim Sadık Efendi Risalesi görsel var. Şekil ya.
Değil mi? Amak hayal.
Görsel şekilde diyorlar ya, ne demekse. Görebilecek şekle soktular işte. Sadık Efendi Risalesi hazır senaryo hazırlamış yani.
Evet.
O zamana göre ben şöyle bir seyahat yaptım diyerek seyri süluku anlatmak bugün beyaz perdeye bunu aktarmakla kıyaslandığında zamanını aşmış bir eserdi Sadık Efendi. Yani Etvar-ı Seb'ayı hikaye şeklinde, tahkiye üslubuyla muhatabını anlatacak derecede mevzuya hakim. Ortak bir söylediği bir şey var. Geçen hafta söyledik. Yani siz ille girmeyeceğiz etmeyeceğiz dediniz ama konuşturmayı da çok güzel beceriyorsunuz. Sadece konuşmakla kalmıyorsunuz. Allah razı olsun. Orada bir söz söylüyor. Bizden alınmadır o söz. Yolu bilmekle yoldan gitmek ayrı şeylerdir. Yani bir yolu bilmekle yolda bulunmak arası da çok fark vardır diye bir söz sarf ediyor orada.
Hakkal yakin.
İşte o bilmek, bildikten sonra bulmak, bulduktan sonra ayrıca bir bilmek, bir ilim sahibi oluyormuş kişi. O ilme ilmi ledün deniyormuş. Niye ilmi ledün deniyor? Ledün yanda demek, katında demek. Ledünni denir mesela. Bir kişinin ledünlüğünde de denebilir. Katında ve yanında demek, nezdinde demek ledün kelimesi. Ama ilmi ledün denince Allah katındaki ilimden bahsediyorsunuz. Ölümlüden alınan ilim değil, ölümsüzden tahsil eden ilim varmış. Bu da ancak bildiğiyle amel edip ondan sonra bir bilgiye sahip olmakla olunuyor. İlmi ledün duyarak tahsil olunmuyor. Eğer o öyle olmuş olsaydı bugün en büyük alim şeytan olmuş olurdu. Arz edebiliyor muyum?
İlmin ötesinde bir ilim var ki o da herhalde yaşanan.
Hep onun şey. İşte o muhabbet. Evet. Yani çeşme resmini görmekle nasıl insan susuzluğunu gideremiyorsa, taklit etmekle nasıl tahkike eremiyorsa, muhakkak hakikatinden nasiptar olmak icap ediyorsa, bir de bunun içine nüfuz etmek, o ruha nüfuz etmek hadisesi var. Hani daha evvel anlattım, tekrar arz edeyim. Bölmüş olmuyoruz değil mi mevzu yani?
Hayır.
Arnavut dinleyicilerimiz şey yapmasınlar. Biz ayrıca Arnavutları da çok severiz. Bugün Balkanlarda Arnavutlar olmasaydı İslam olmazdı. Benim Ali Yakup hocam öyle derdi. Allah rahmet eylesin. Arnavut hiç görmemiş bir futbol maçı falan nedir demişler ki gel seni futbol maçına götürelim. Futbol maçına gitmiş. İşte taraftarlar var ateşli ateşli savunuyorlar. Gol, yuh bilmem ne falan tezahürat. Sonra işte onlar da tabii kendilerini maça kaptırmışlar. Arnavut'u getiren arkadaşlar da. Maç bittikten sonra tabii akılları başına gelmiş. Heyecan dingin bir hale almış heyecanları. Sormuşlar. Ne yaptı? Hoşuna gitti mi işte maç, futbol falan? Yani güzel demiş, böyle enteresan bir şey ama demiş. Niye demiş bu kadar yoruyorsunuz insanları? Yani herkese bir top verseydiniz ya. Şimdi onun yaklaşım tarzı bu. Şimdi onun heyecanı farklı. Onun heyecanını nasıl anlatacaksınız? Hadi bir de bazısına gösterirsiniz, çizersiniz. Yani düşünün, bunu derbi maç olduğunu düşünün. Yani niye eziyet ediyorsunuz kardeşim? Al yavrum sana bir top, sana bir top dedi. Futbol olmaz ki o. Bir de böyle tarafı var işin. İşin ruhuna nüfuz etmek var. O heyecanını tatmak var. Bu heyecanı tatma noktasında da mevzu nereden nereye gidiyor? Esasında bizim eriştiğimiz şifahi kültüre yani bağlı kalırsak sohbetlerde klişe bir başlangıç yoktur. Yani bugün camideki bir hitap şekli gibi değildir sohbet tarzı. Neden? Cami umuma ait mevzuatı konuşur. Mesela cuma bellidir. Cuma'nın konusu da bellidir. Bu hafta ağacı ve yeşili korumak hakkında hutbemiz ondan bahsedeceğiz der mesela hoca efendi. Herkes neyi dinleyeceğini bilir. Veya başka bir şey söyler işte. Nevit Kandili ile alakalı sadece bu mevzular işlenmez. Her mevzu konuşulur. Şey de öyle değildir, ısmarlama değildir sohbet. Sohbetine ne zuhur ederse o olur. Sohbette aranan tek şart kalplerin kalbe aşina olması, kalplerin bir kalpte toplanmasıdır. Hatta sohbette konuşma da yoktur. Yani konuşarak, anlatarak sohbet etme şekli sohbetin bir şeklidir. Mesela Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Hak ile sohbetini düşünün. Sohbet denir ona. Çünkü sohbette yar, aşık ve maşuk vardır. Talip ve matlup vardır. Bunlar yoksa sohbet yoktur. Yani bir kendisine talip olunan vardır. Bir yani talip olunan bir de talip matlup olan kişi vardır. İstenilen kişi vardır. Bir de isteyen kişi vardır. Talebe vardır yani. Bu arz talep veya bu muhabbet mahbub habib ilişkisi içerisinde ki konuşmaya kurulan meclise hemhal olmaya sohbet denirmiş. Bir hurufu lafzı savt diyor Mevlid'de. Lafız yok, savt yok. Habibinde sohbet etti diyor. Nasıl oluyor? Yani bazen bir şey konuşur. Bir insan çok şöyle bir misal verirsek. Belki daha evvel konuştuk. Hususi meclislerde de yaptığımız konuşmalarda da belki dinledik. Oradan hatırımızda kaldı. Mesela seminerlere, konferanslara sohbet demezsiniz. Üslubu sohbet değildir ama nedir onu ayıran şey? İşte briefing vesaire. Konuşma vardır. Yine dinlersiniz. Filanca profesörün bilmem ne hakkındaki sohbetine gittim demezsiniz. Sempozyuma katıldım dersiniz. Briefingine katıldım dersiniz. Konferansa, panele dersiniz. Sohbet nedir peki? Bazen oturursunuz. Şöyle bir tadat ettiğinizde yarım saatlik bir saatlik konuşma içerisinde aklınızda kalan belki 6 tane cümledir. Fakat o sohbeti siz kuşaktan kuşağa bile anlatabilirsiniz. Neden? Gönül muhafazasında o kundaklanmıştır. O çok güzeldir o. Öyle bir havada, öyle bir dikkati kalp sahibiyken, öyle bir yerde söylenmiştir ki o sizin için düstur haline gelivermiştir. O tamamen hemhal oluşunuzla alakalıdır o. Yani o kalp rabıtası olmadan sohbet olmaz. Konuşarak da olmaz. Meclisteyken eskiden seçerlermiş meclisi. Şimdi burada kıymetli dinleyicilerimiz de var. Hem gördüklerimiz gayip hem hazır olan zevat var. Hazırı bir meclis olan. Meclistekilerini seçerlermiş. Yani söylediğim sözü anlayabilecek mi böyle? Bunu dikkatli öğretmenler çok iyi bilir. Yani talebeye baktığında ettiğine, dinlediğini dinlemediğini anlar. Kendi verdiği ilimle alakalı sahayı tespit eder. Sevdiği insandaki veya vermek istediği zattaki o parıltıyı görür. Nerede talebe heyecanlanacak? Nerede gözü parlayacak? Parıldadığın parıltı hemen anlar. Notunu verir o. Yazılı falan o işin bahanesidir o. O resmiyete intikal etmesidir. Anlar yani muhakkak. İşte mürşidane sohbetlerde, muhabbet olan sohbetlerde böyledir. Ve o kadar enteresan bir şey tecelli eder ki, öyle derdi hocalarımız bizim. Okumamışsındır, etmemişsindir, duymamışsındır hatta. O meclis yüzüsü hürmetine Allah konuşulması gereken lafzı, cümleyi en güzel şekilde hop ağzından çıkartır, başkasının dimağına indirir. Öyle derler. Gönenli Mehmet Efendi'yi çok kişi tanır da Hoca Efendi Hazretlerinin niye hiç eline evrak almadan vaaz ettiğini bilen kişi sayısı azdır. Vefat etmeden evvel bunu söylediler. Biliyor musunuz dedi, ben ne zaman kağıt kalemle notlarla çıkmayı bıraktım dedi kürsüye. Tabii biz bilsek de bir şey diyecek halimiz yok da bilmiyoruz zaten, sustuk. Öyle anlatırlardı bize. Bugün hava böyle geçti artık. Siz mevzuat neydi bilmiyorum da. Burada biz bizeyiz. Arkadaşımız da ayakta kalmasın, otursun. Şimdi sohbette şöyle bir şart vardır derler. Öyle derdi hocalarımız. Bilene, biliyorum diyene bir şey koklatılmaz derdi. Bilmiyormuş gibi durursan, ha bu bilmiyor galiba derler, istediğini verirler derdi. O yüzden böyle fazla konuşmak, fazla şey yapmak sohbetin havasını bozar. Hele hele ilhamatla sohbet olduğuna inandığınız bir ortamsa, sizin konuşmanız o ilhamatı kaçırır. Sizin sualinizle meşgulken ilhamat kaçıverirmiş, öyle anlatırlar. Dedi ki, biliyor musunuz dedi, bilmiyoruz dedik. Dedi ki bir gün dedi, bir mevzu anlatıyorum. Çok böyle enteresan bir şey geldi dedi, hadise mevzuat. Noktaya geldi. Bir söz söyledim dedi. Bir söz söyledim. Ama çok güzel bir söz dedi. Ben de tesirini kendim hissettim. Sözü ben söyledim ama tesirini ben hissettim dedi. Ve bir an düşündüm yani. İnsan neleri düşünür de saniyeye ana sığmaz. Ben bu sözü hiçbir yerde duymadım, hiçbir yerde de okumadım. Çok da güzel bir söz. Allah Allah dedim dedi. Teaccüp ettim. Sonra çok sevdiğim bir zatın dükkanına gittim dedi. Kitapçıydı kendisi dedi. Orada otururken dedi, oradan bir kitap aldım dedi. Sonradan duyduğumuza göre o kitap Fethur Rabbani'ymiş. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin kitabıymış yani. O Ulu Sultan. Kayyumiyetle meşhur zat. Şöyle bir tefeül eder gibi açtım dedi. Hani ne bahis çıkacak? Bir şöyle açtım dedi. Fethur Rabbani. Sayfanın başında söylediğim söz dedi. Kelimesi kelimesine. Aynısı çıktı dedi. O zaman anladım ki dedi. Şöyle kitabı kapatma şeklinde yapardı. Kapattı kitabı. O zaman anladım ki dedi. Allah Teala isterse biz samimiyetle konuşmaya gayret eder, samimiyetle bizi dinleyen bir cemaat olursa, Allah istediğini istediği şekilde söyletiyormuş dedim. O günden sonra da bir daha hutbeye, kürsüye kağıtla çıkmadım dedi. Gönenli. Selam olsun. Ruhaniyeti bizden hoşnut, razı olsun. İnşallah cennette beraber olmayı nasip eylesin Hazreti Allah. Demek ki sohbetin şekilleri farklı farklı. Bir tane de Mehmet Zahid Efendi Hazretlerinden anlatayım. Mehmet Zahid Efendi Hazretleri ya Ankara'dayken ya Ankara'dan misafirler geldiğinde oturmuşlar işte. Lokma yapılmış, namaz kılınmış. Efendi Hazretleri de oturmuş. Bekliyorlar bir sohbet olsun diye. Konuşmuyor Hazreti. Biraz vakit geçmiş, 10 dakika geçmiş, 15 dakika geçmiş. Yani bir şeyler bahsediyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Eyvallah, o kadar. Susuluyor, hiçbir şey yok. İşte böyle feyiz çeşmeleri vardır. Orta oyundaki pişkadem gibi veya pişeker gibi böyle mevzu açar. Önderlik eder. Öyle abilerden bir tanesi eğilmiş. Efendi Hazretleri demiş yani lütfetseniz de konuşsanız. Efendim? Ha konuşsanız da sohbet olsa. Ha, güzel evladım demiş. Susmaktan ibret almayan kişi konuşmakla ibret alır mı demiş. Susmanın da demek ki bir sohbet etme şekli var. Mesela Ahmet el-Bedevi Hazretleri 2 sene müridanını gözüyle terbiye etmiş. Nasıl iş bu? Oluyor demek ki. Gözüyle terbiye eden zatı gördüm. Var böyle insanlar var. Gözüyle terbiye ediyor. Gözüyle ne demek istediğini anlatıyor. Çok affedersiniz. Bu çok abes bir şey değil ki. İnsan eşrefi mahluktur. İrfaniyle, idrakiyle bütün mevcudatın fevkinde bir yere sahiptir. İdrak, tahayyül, akıl, zeka, beceri değil mi? Taklitte bile hatta. Maymunu bize benzetirler taklidi iyi yaptığı için. İnsan çok güzel taklit yapar. Gördüğü şeyi çok güzel taklit eder. Maymun bize benzer o yüzden. Yani biz maymuna benzemeyiz. Maymun da çok iyi taklit yapar. İşte görürsün örümcek nasıl örmüş ağını hemen alırsın. Berlin'de işte bir tane adam stadyum yapmış. Nereden yaptı bu? Çok iyi taklit eder. Alır. Örümceği bir banda bağlar. Bilmem kaç kilometre yürütür. İpeğini alır. Onunla bir nakavler maddesi yapar. Fena mahluktur insan. Elinden bir şey kaçmaz. Buna rağmen bakışıyla gözüyle hayvanları terbiye eden hayvan terbiyecileri var. Bu oluyor da. Hazreti insan niye en güzel şekilde bakışla, cemalle, celalle bakarak terbiye olunmasın? Yani biz hep böyle bir renk ararız. Bir şey olması için bizim nezdimizde bir şeyin olmasını ararız. Fakat Allah o kadar merhametlidir ki ve o kadar çok kuluna kıymet verir ki kalbinden geçirdiğini bile hesaba katar. Biz Allah Teala'nın bizi ne kadar sevdiğini bile fark edemeyiz. Böyle olduğu için bu programlarda konuşma ihtiyacı hissediyoruz. Dinleyicilerimiz belki tenzih ederiz kendilerini. Zaten bu nevi mevzuata müdrik mevzuatı fark etmiş. Hem konuşmaya hem dinlemeye liyakati olan insanlardır, kardeşlerimizdir. Tenzih ederim ama genelde böyle bir problemimiz var. Yani biz Allah'a muhabbeti çok küçümsüyoruz. Hem muhabbetsizlikten şikayet ediyoruz hem kalbi çok küçümsüyoruz. Bakın Allah Teala bizim kalbimizden geçen güzelliklere aynen o güzelliği yapmış gibi ecir yazıyor. Kötülük geçirdiğimiz zaman bunu yazmıyor. Bir iyilik geçirdiniz, bir iyilik yapmak istediniz, filancaya sadaka vermek istediniz, kalben niyet ettiniz. Kiramen katibin meleklerine bu şahıs filancaya sadaka vermiştir diye yazın diye emir buyuruyor. Daha siz o ameli yapmadan. Meleklerce meçhul, Allahça malum. Peki yaptıktan sonra ne oluyor? Gittiniz o niyete uygun olarak sadaka verdiniz. 10 kere sadaka vermiş gibi yazın diyor. En az o da. En az. Ramazan'da, Şaban'da vesaire de bu kat kat. Tabii burada biz sevaplarımızın çeteresini tutmak için anlatmıyoruz bunu. Hani şu kadar sevabım var, bu kadar köşk hak ettim. 10 tane ırmağım oldu, 5-6 tane cennette denize nazır ırmaklar göreceğim. Süt nehrim var, şu nehrim var falan diye. Yani onu hesap etmek için bunları konuşmuyoruz. Fakat bir ecir, yani Allah katında bir şey bu. Fakat biz bunu bir şey zannetmiyoruz. Yani hem kıymetsizliğimizden şikayet, bize kıymet verilmediğinden şikayet ediyoruz. Ama ilk önce Allah'ın bize verdiği kıymeti fark etmiyoruz. Ve maalesef bunu anlatmak durumunda ve konumunda olan zevat-ı kiram da muhabbetsizliği körükler bir vaziyette dini de, dini güzellikleri, özellikleri de bu şekilde anlatmaya devam ediyor. Muhabbet ne ki efendim, sizden önce bunu yapın. Cennettir, cehennemdir, bundan ibarettir gibi anlatım tarzıyla netice almaya çalışıyorlar. Alınıyor mu? Bunu yani çok çok böyle acayip bir istatistiki böyle bir şey yapmaya falan lüzum yok. İşte şöyle bir etrafa bakmanız. Görünen köy kılavuz istemiyor. Netice alınmıyor. Bu kadar lakırdığı şunun için yaptık, söyledik. Tasavvuf istilahında Kur'an ve hadisin haricindeki sözlerin hepsine lakırdı denir. Çünkü ayet ve hadisin ötesindeki sözlerin hepsi lakırdıdan ibarettir. Tasavvuf istilahında bizim dinlediğimiz büyüklerimizde tabir böyledir, yani lakırdı der. Neden? Ayet hadisin üzerine söz olmaz der. Biz de bu kadar lakırdığı şunun için söyledik. Bu nevi sohbetleri pekiştirsinler. Bu üslubu pekiştirsinler. Kalpten kalbe konuşmayı, birbirimizle hemhal olmayı kazandığımız, hissettiğimiz anda hakikaten yani bizim halimiz, tavrımız ümmet olarak da, millet olarak da hiçbir millete, hiçbir ümmete benzemeyecek bir fevkaladeliğimiz var. Bu tekrar kendisini gösterir. Bu kanaati taşıyorum.
Çerçevesi belli olmayan bir çok soyut ama o soyutluk içerisinde, o bilinmemezlik içerisinde kişiler öyle şeyler alıyorlar ki esas o aldıkları şey kendilerine merhem oluyor. Yani az önce işte sempozyum veya konferanslar, işte belli bir konu vardır o konu etrafında. Ama bir de o anın oluşturduğu, o kişilerin artık enerjisi mi diyelim, o kişilerin duyguları, düşüncelerin oluşturduğu bir hal var ki orada esas bir şeyler açığa çıkıyor. Yani sohbet derken herhalde bu değil mi?
Evet. Yani mesela aklıma hemen ilk gelen Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Sure-i Abese'de, Abese suresinin ilk ayetlerinin inmesine, nüzulüne vesile olan bir hadise var. Meşhur. Mekke'li müşrikten işte veya müşriklerin ileri gelenleriyle, en böyle ensesi kalınlarla, maddi güçleri de elinde bulunduran, siyasi gücü de elinde bulunduran kişilerle beraber onlara irşat ve tebliğ vazifesini ifa ederken Peygamber Efendimiz, "Ya Resulallah, sana bir sorun var." diye bir anda meclise bir zat giriyor. O zat kimdir? O zat Hazreti Bilal-i Habeşi'den sonra müezzinlerin seyyidi ve efendisi sayılan, hatta bir keresinde Peygamber Efendimizin Medine'den gazaya gittiklerinde yerine vekil olarak bırakacak derecede sevdiği ama Hazreti Ümmü Mektum'dur radıyallahu anh. Meclisteki durumu görmüyor, nezaheti, nezaketi o an fark edemiyor. Orada da bir yanlış tefsir var. Yani yanlış tefsir derken tabii insanlara örnek olması hasebiyle, bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bile böyle bir ayrım yapmasında, en ufak bir şey olduğunda Allah onu bile uyarmış kastıyla tefsirlere koydularsa tamam, amenna. Fakat orada kendileriyle, kendilerindeki kızgınlık, sinir, yüz ekşitmeyle Fahri Kainat Efendimizin yüzünü, çehresini, asmasını aynı zannetme idraksizliğine düşmemek lazım. Parantezi sırlayacağım. Tekrar niye bunu konuştuğumu arz edeceğim. Henüz eğer anlaşılmadıysa. Meclise girmesiyle beraber iki cihan serveri Efendimizin çehreleri böyle bir değişiyor. Yani şimdi mi şeklinde böyle bir hadise. Ama burada en ziyade sebep şu. Öyle bir konuşma ki zaten bu müşrikler Allah'ın yani cezaları zaten tahammül edemiyorlar. Farklı sınıftan insanlarla aynı sırada oturmayı kendine yediremiyorlar. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de tabii ki dinin hükümlerini, fıtratı asliyesindeki olan güzelliği, ahlak-ı Muhammediyesini iki tane müşrik için değiştirecek değil. O Allah'tan nasıl aldıysa o ahlakı öyle anlatacak. Fakat oraya adım atmaları için o ilk adımları sağlamak üzere onlarla hususi olarak konuşuyor. Dolayısıyla Ümmü Mektum gibi seviye olarak efendim oradaki sisteme göre asil bir aileden gelmişi vesaire olmayışı, ama oluşu ve insanların o zaman cahiliye adeti olarak ama işte dul, eksik ağza falan gibi olan kişileri işte bildiğiniz affedersiniz hayvan gibi yaşandığından şey hakir görüyorlar, zelil görüyorlar, putlar çarptı diyorlar, bilmem ne diyorlar. Yaftalıyorlar bir şekilde. Kendi nefislerine uymayan şekli putlara yamıyorlar. Mesela orada putların da günahı yok ki. Ümmü Mektum'u öyle, zaten öyle görüyorlar. Şimdi tam onlarla hususi Peygamber Efendimiz görüştüğü zaman diyor ki bir müfessir, ki bu müfessir böyle söylediği için o gece alemi manada peygamber tarafından taltif edilmiştir. Hediyeye mazhar olmuştur. Kim olduğunu araştırsın kardeşlerimiz dinleyenler. Hepsini anlatacak durumumuz yok. Orada peygamber Ümmü Mektum'a yüzünü asmadı diyor. Adam ayırdığı için yüzünü asmadı. Çehresini ondan değiştirmedi. Oradakiler şimdi ona farklı bir şey söyleyecek. Meclisten onu ayırayım davasıyla. Yani hakaret nazarıyla baktığından değil. Durum nezaketsiz bir hal alacak. Niye şu anda girdin? Şahsına kızgınlık değil. Fakat bu kadarcık bir çehresini değiştirmesi. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella. En ca'ehul a'ma. Kendisine a'ma geldiği zaman yüzünü ekşitti de ondan bir başını çevirdi diyor. Bu da çok enteresan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini elinin tersiyle itenler, sünnet efendim diyen insanlara şu ayet dahi yeter. Ya Resulullah bir hata yapsa Allah tarafından uyarılan bir peygamber. Ne demektir bu? Her hareketi tasdik edilmiş demektir. Öyle değil mi? Bir yanlış yaptığında, bir çehresini değiştirdiğinde, bir mimik, bir yüzündeki bir şekil mübarek, re'si saadetinde zuhur edebilecek bir göz kaymasına bile Allah tevbih ediyor ayetini indiriyorsa, onun her fiili Allah tarafından tasdiklenmiş değil midir? Habibullah değil midir? Resulullah üsve-i hasene değil midir? Arz edebiliyor muyum acaba hadiseyi? Buna rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Mektum geldiğinde merhaben bimen atebeni Rabbi, yanlış hatırlamıyorsam ifade öyle, hırkasını çıkartırlar. Ümmü Mektum meclise girdiğinde hoş geldin ey hakkında Allah'ın beni uyardığı zat der, hırkasını Ümmü Mektum'a serermiş. Sen şimdi bugün hürmet ettiğin bir zatın elini öpmeyi, huzurunda durmayı, şirk bilmem ne falan diye düşün. Sen onunla uğraş. Allah hayırlı uzun ömür versin sana. 300-400 sene. Bunu tadamadan gidersin. Muhabbeti tahsil etsen de, şu meclisteki havayı bir alsan da, sohbet etme şeklini, sohbet alma şeklini, bu sohbete iştiyakı, insanları korkutmadan muhabbette sevdirme şekillerini, bir o tarafa insanların dikkatini çeksen ve oradan alacağını alsan, çünkü ömür gidiyor. Yani şu şöyle midir, böyle midir vesaire derken ömür böyle tamamıyla gidip kaybolup gidiyor. Biz kaldığımız yere dönelim lakin. Şimdi Fahri Kent Efendimiz ve Ümmü Mektum Efendimiz sahabiden açılınca şunu demek istedik. Sohbet öyle bir şekilleniyor ki, sohbet oldukta, kalpler bir oldukta hataya bile ayet iniyor. Hatasına bile Cebrail'in müdahalesi oluyor. Bakın ibadet için girilen meclislerde şeytanın girdiği mervidir. Rivayette var. Mesela iki cihan serveri Efendimiz, saflarınızı sıkışık tutun. Vallahi ben şeytan aleyhillanenin aranızda saflarınızdaki gediklerde dolaştığını, şöyle şöyle surette dolaştığını görüyorum gibi muhtelif hadisler vardır. Fakat sohbet meclisinde öyle bir yakıcı aşk-ı ilahiyle olan bir sarmaş dolaş olma hali zuhur eder ki şeytan orayı ifsad edecek yol bulamaz. İzin yoktur. Efendim çok abartıyorsunuz. Hayır, kesinlikle abartmıyorum. Vaktimiz müsait değil. Kaynak kaynak hepsini şey yaparım. Fakat iddia edenler, ben bunun kaynağını biliyorum, inkar edene düşer ispat etmek. Şunu arz etmek isterim. Aynen hadisi kutsi'de mervidir. Tadad edilen bütün hadisi kutsi kitaplarında hemen hemen itibar edilen hadis kitaplarında geçer. Allah ve Resul için, Allah rızası için toplanan, Allah'ın ayeti veya dini için oturup sohbet eden kişilerle beraber otururum diyor Hazreti Allah. Bizim gibi oturmaz. Diz çöküp bağdaş kurmaz belki. Hatta sormuşlar, efendim nasıl oturur? Kendi Allah'lığıyla oturur. Bu nedir? Bu tenezzüldür. Allah'ın oturduğu bir meclise şeytan girer mi? Olur. Nerede olur? Hollywood yapımı filmlerde olur o. Bizim bildiğimiz Allah'ın bulunduğu meclise şeytan giremez. Arz edebiliyor muyum? Bu büyük bir tebşirattır. Sohbet olduğunda, iki kişi sohbet ettiğinde üçüncüsü Hazreti Allah'tır. Yeter ki o sohbet olsun. Rızaya muvafık olsun. Allah için oturup konuşulsun. Muhakkak üçüncü kişi Hazreti Allah'tır. Lazım olacak sözü söyletir. Dinlenmesi gereken sözü de dinletir. O yüzden meşverette ayrı bir bereket vardır. Sohbette ayrı bir bereket vardır. Bu anlattığımız kültürde, bu maneviyatta hep bu şifahi kültürle gelmiş. Sohbetle gönülden gönüle akmaya devam etmiştir. Son güne kadar da edecektir.
Amin inşallah. Şimdi siz bunları anlatırken belki de eksik olduğumuz, belki de bizim esas nefes almamız gereken yerin burası olduğu, yani bu sohbet, muhabbet derken benim gözümde hep böyle bir dinleyicimiz de sormuştu. Hatta birkaç dinleyicimiz de, biraz bize Ashab-ı Suffa'dan bahseder misiniz? Yani bunlar kimlerdir? Böyle işin deruni boyutları, işin daha DNA'sı, işin daha o bilinmeyen ama o bilinmeyen içinde sonsuz bilinenlerin çıktığı bir nokta var ki, o tarif edemediğimiz, tariflere sığmayan ama bütün tariflerin çıktığı bir nokta var.
Evet.
Bir paradoks gibi, bir kaos gibi ama bilene, tevhid nazarıyla bakana o kadar aşikar ki bu. Ve orada zevk, hani sır diyor bir şahıs, İki dudak arasından çıkmayan değildir, anlatılamayan şeydir diyor. Yani anlatılmaz o, ancak yaşanan şeydir.
Evet.
O bunları anlatırken hep Suffa ashabına niye gidiyorsa, gönlümüz oraya kayıyorsa artık.
Efendim, herhangi mevzuatta da böyle yani. Herhangi bir mevzuda bir şeyde artık iş izah edilemez noktaya gelmişse, hani bir düğümü çözerken bile öyle yaparız. Bunun ya başına bakacaksınız ya en sonuna bakacaksınız. Yetiştiğinizde bunu çözemezsiniz. Bir en evvele dönme şeyi vardır insanda. Yani nerede hata, bir daha şöyle baştan alayım der. Hatta bu zahir ilminde de kendisini gösterdiği için, ya öyle yapmayalım, biz en geriye bir dönelim derler. Bu da bir metotlu olması lazım. Yani en geriye dönüldüğünde eğer bir metoda sahip değilse kişi, Adem'e de baksa, aleme de baksa, sofraya da baksa, bilmem ne safına da baksa, paradoksu da görür, çelişkileri de görür, esmaya da baksa görür. Bir esması mudil der, bir esması hadi der, işin içinden çıkamaz. Yani zahirde kalındığında bu olur. Batından nüfuz ettiğinde teker teker ashabı sofrayı da sayar, kaim makamlarını da görür. Vardır çünkü. mesela Seyit Kutub'un ya da Muhammed Kutub'un çok güzel hoşuma giden bir sözü vardır. Diyor ki yani eğer biz bu asırda sahabinin halini yaşayamamış olsaydık, haşa bu bizim için zulüm olurdu diyor. Allah da zulüm etmez diyor. Yani ne münasebet, benim ne günahım var? Ben onun aslında bulunmak istiyorum. Bana bu asırda o kapı açık değilse benim ne günahım var? Ben bunu sorarım derdi. Hani yani. Sorulmaz da neyi kime soruyorsun? Hangi mülkte kime ne şikayet ediyorsun? Bahsettiği yerde hani niye olamadım ben asıl saadette? Hani Akif'in bir sözü var. Viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm. Gördüm de Hazan'ın da bu cennet gibi yurdu. Gül devrini görseydim bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin ne olurdu diyor. İşte Akif bile yapmış o sitemi zamanında. Yani bunu isteyebilir. Yok diyor ehli tasavvuf. Hayır diyor. Bu zamanda da aynı kapı açıktır. Efendim nasıl olur? Böyle olur diyor. Ne gösteriyor? Umuma değil. Hususa. Yani ayran gönüllü herkese her istiyorum denene bu kapı açılsa imiş. Herhalde yani kapı kapanmaz hale gelir. Sırda olmaktan çıkardı. Kolay mı talip olmak? Bir şey istemek. Bir gün bir zata gitmişler. Hoş fakir de oradaydım ya. Rivayet gibi anlatalım. İşte şöyle olmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum falan dedi. Evladım dedi git mutfaktan bir parça ekmek getir dedi bana. Gittim. Al kızım dedi. Şu ekmeği lokmayı al ağzına dedi. İyice öğütene kadar çiğne her çiğneyişini de say dedi. Kaç kere çiğniyorsun? Kız da garip garip zaten böyle mahzun da mazlum bir şekilde oturuyor. Böyle aldı böyle. Boynunu büktü yavaş yavaş. Tabiri caizse geviş getiriyor. Sayıyor. 1, 2, 3. Biz de sayıyoruz. Yani sakata gitmesin işte. 26 kere tamamen ağzında bir lokmayı öğütene kadar 26 kere çiğnedi. Tamam mı dedi. Tamam. Kaç kere dedi. 26 dedi. Ay güzel kızın dedi ya. Hazır lokmayı bile 26 kere çiğniyorsun dedi ağzında. Yani bu kadar hazır çabuk lokmayı. Niye istiyorsun? Yani bu bir şekil ama efendim bu demagoji, ha demagoji değil. Bir günde olmaz, bir günde olur. Bir secdedir Allah'ın bizden istediği. Hakkıyla bir secde. O secdeyi bulabilmek için her gün 5 vakit kılarsın. Belki o kılmadığında o zaman vuracak sana. Bu gece Kadir'di belki. Bugün Kadir'di. Bilemezsin ki. Ve sonra günler dolaşıyor değil mi? Hicri takvim var. Şimdi biz bugüne Kadir demiyoruz. Ne diyoruz? Safar ayı diyoruz mesela. Safar'ın işte kaçına girdik? 8'ine mi 9'una mı bu gece? Ama bilmem ne kadar sene evvel belki bugün tarih olarak, zaman olarak, burç, felek, arz neyse gezegen olarak, konum olarak Kadir gecesini gören bir gündü. Buradan bile bir tutsan bugün görmüş o Kadir'i. Yani o gözü gören, onu gören kişilere nasıl bir sahabi makamı veriliyor. Ya ne kadar güzel anlatmışlar. Yani her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Niye bunları koca karı hikayesi gibi düşünüyoruz? Bir anlatmak istediğin kimse, yani ille oturup kerri ferri bir hoca edasıyla mı konuşması lazım? Pratik ve basit olarak işimizi çözdüğü için mi beğenmiyoruz bunları biz? Söylenen söze bir dikkat eder misiniz? Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil. Böyle bir insan nasıl gafletle geçirir gecesini, gündüzünü? Böyle bir insan karşısındakine nasıl hakaret gözüyle bakar? Yani tutabilene bir söz bile kafidir. Bir nazar bile kafidir. İşaret dahi kafidir. El-arifu yekfiul işara demiştik geçen sefer. Sohbetlerde vesairede hep bunu anlatır esasında. Ama istidat meselesidir aynı zamanda. Yani ashab-ı sohbeye döndünüz. Metodunuzda bir bozukluk varsa, anlamanızda bir bozukluk varsa, neticede aynı kalple döndüysen, hiç lafı uzatmayalım. Aynı göz, aynı beyin, aynı akılla ashab-ı sohbeye gördüysen, bugün alman gereken yerde alamadığını orada da alamazsın. Kaidedir bu. Bu kaide-i külliyedir. Yani bugünün Ömer'i vardır yine. Hazreti Ebu Bekir gibi sıddık olanı vardır. O asırda da olsaydı sıddık olacaktı çünkü. O idrakla alakalıdır. O ruh tekamülüyle alakalıdır. Yoksa her Bu aynı şuna benziyor. Her öteki tarafa giden hemen görüşecek mi büyüklerle vesaireyle, görüşemeyecek. Buradaki kazandığı, kesbettiği dereceye göre orada onlarla komşuluk olacak. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Filanca zengin de İstanbul'da yaşıyor. Filanca artist de yaşıyor. Filanca siyasetçi de yaşıyor. Onları görüyor muyum ben? Aynı zaman zemini paylaşıyoruz. Görüşebiliyor muyuz? Görüşemiyoruz. Kimlerle görüşüyorum ben? Kendi kesbettiğim arkadaşlık çevreme, çerçeveme, kültürel yapıma göre bir arkadaşlık grubum var. İşte niye bu kadar insan Evliyaullah'ın sohbetiyle, büyüklerle hemhal olmaya, ruhen yakınlaşmaya çalışıyor? Cennette onlarla beraber olsun. Hadi iki günlük dünya bu kadar haseti çekiyoruz. Ama ebedi alemde bu hasete, tahsüre dayanamayız diye burada ülfeti kurmaya çalışıyorlar. Ki oraya gittiklerinde aşina olarak gitsinler. Çünkü aşina olarak gitmenin adına vuslat denir. Bilmeden gitmenin adına vuslat denmez. Arz edebiliyor muyum efendim? Buradan Ashab-ı Sofya'yı anlattınız da. Yani zamanın sahabisi de vardır. Sahabi gibi yaşamaya gayret edeni de vardır. Peygamberlere varis olan zatlar da vardır. Ama biz neredeyiz? Yani bunu konuşmak lazım. Kendini tanı meselesi.
Evet.
Kendini tanı meselesi. Anlatabiliyor muyum? Biz işin neresindeyiz? Ne değişti? Kainatta ne değişiyor? Ondan gayri bir şey var mı? Onun tecelliyatından başka bir şey var mı? Bizler değişiyoruz. Uzakta değil ki. Bektaş babası ödemiş. Sağıra mı bağırıyorsun? Ne öyle bağıra bağıra zikrediyorsun demiş. Latife etmiş. Duyuyor zaten demiş. Hoşuna gitmiş ama öteki de agah bir halveti der bir şeymiş. Yok. Bilir iken bendedir. Çağırırım dost dost demiş. Ben biliyorum, benden içeriyor bir ben var ama sesini duymak da hoşuma gidiyor demiş. O yarın sesini duyuyorum. Kendime söylüyorum demiş. Kendimdeki ben için kulağıma duyuruyorum demiş. O da öyle ona bir güzel bir cevap vermişler. Arz etmişler.
Eyvallah. İzin verir misiniz? Bir ara verelim.
Peki, dilerseniz. Çok konuştuk zaten.
Estağfurullah. Ondan peki, sonra devam ederiz inşallah.
Peki, oldu.
Şimdi dilerseniz biz programımızın genelde ikinci bölümünde bir şiir alıyorduk. Evet. Ve onu şerh ediyorduk. Orada bu anlattığımız manaları yakalamaya çalışıyorduk. O yüceler, o mana sultanları.
Evet,
bir
onu anlatalım.
Kelam ile. Evet. Onu bugün anlatalım. Bir şiir. Hangisi?
Fakat dinleyicilerimizden siz bir sürpriz yaptınız. Biz de bir sürpriz yapalım size. Dinleyicilerimizden şu geldi tekrar tekrar. Ben bir zatın, Fatih'te bir berberin hadisesini anlatmıştım. Ulemaya, Evliyaullah'a muhabbeti olan bir zatın göçtükten sonra, vefat ettikten sonra, halk arasında öyle deniyor. Biz göçmek diyoruz biliyorsunuz. Dinleyicilerimiz artık bu ıslahata alışmıştır. Affedersiniz, hayvanlar ölür. Hazreti insan ölmez. Olur. En kamil şekliyle öteki tarafa doğar. Bir doğumdur o. Allah inşallah öyle kemali nefisle, kemali ruhla emanetini almayı nasip eylesin.
Amin.
Cenab-ı Hak hayırlı bir ömürden sonra.
Amin.
Bir berberden bahsetmiştim. Ve isimler vererek, zikrederek söylemiştim. Onu bir kere daha arz etmek istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla gece yolculuğu Allah'tan programladı. Gece mektebi olsaydı belki biraz daha düzenli gitmemiz icap ederdi ama bu saatte de ders dinleyecek talebi takdirlerimizle karşılarız.
Görelim Mevla
neylerse güzel eyler. Efendim, Fatih Camii'nin baş imamı Bekir Efendi'nin bir hatıratı bu. Bekir Efendi yakın zamanda yaşamış. Yakın derken yani mazisi 50-60 senelik bir mazi var. Gönenli Hoca ondan da bahsederdi. Deli Bekir derlerdi. Halbuki Veli Bekir'di. Deli demelerinin sebebi kendi kendine konuşur gibi yapmasıydı. Kendi kendine konuşarak insanları irşad ederdi derdi Gönenli. yolda giderken bir soru sorarmış kendisine. Kendisi cevaplandırırmış. Yanında gidenler de onu duyarmış ama. Ve kerametine şahidim Veli Bekir Efendi derdi. Fatih Camii'nin mihrabına giderken 7 kere içinden böyle bir, hep görürdüm onu derdi. Bir şey okuyor. İçinden. Böyle dudakları kımıldıyor mihraba yürürken. Hoca efendi bir dua mı okuyorsunuz? Hayır. Ben mihraba geçmeden evvel bir 7 kere daha Fatiha'yı tekrar ederim dermiş. Böyle işine. Hani şimdi en önce kendine saygın olacak falan diyorlar ya. Gelsin orada kendine saygıyı kendinden geçen insanlarda bulsunlar. Mihrap hata kabul etmez. Şöyle bir defa daha. Evet. Neyse hangi güzelliğini anlatalım bilmiyorum. Yani deli dedikleri zatın halini anlatıyorum. Bir gün Fatih Camii'nin kürsüsünden vefat eden berber hakkında bir rüya görmüş. O rüyayı anlatmış vaazında. Onun vaazından İmam Hatiplerin kurucusu sıfatını taşıyan Celal Hoca Efendi de kelimeleri Doktor Hümeyra annemize anlatmış. Ben Deniz'de ondan dinledim. Yani silsileyi de böyle saymış olayım. Cenab-ı Hak Hümeyra annemize de sıhhat afiyet versin. Tanıyanlar muhakkak vardır dinleyicilerimiz arasında. Allah başımızdan eksik etmesin hizmet ehli olan bu zevat-ı kiramı. İsmen de anmak isterim böyle zevatı. Efendim hadise şöyle. Berber var. Berberin şu özelliği var. Saç tıraş etmesinden falan ziyade özelliği şu. Genelde dükkanına emekli, tekavüt olmuş, işte nezih insanlar, hoca efendiler, alimler, şeyh efendiler falan gelirmiş. İşte saç sakal düzeltmeye vesaire yapmaya. Ve tabii onlar boş konuşmuyor. Bir evliya menkıbesi vesairesi şöyle açıldığı zaman, kahveye de çıkamıyorlar. İs, duman, pas, sigara kokusu. Bir evliya menkıbesi başladığında bizim berber efendinin eli ayağı tutmaz olurmuş muhabbetten. Bir ter basarmış. Müşterisine dermiş ki eğer tıraş ediyorsa lütfen ücret de almayacağım. Bana 5 dakika müsaade edin. Şey yapamıyorum, ayakta dinleyemiyorum. Yani oturayım şunu ağız tadıyla dinleyeyim. Sonra lütfen istirham edin. Huyunu bilirlermiş yani. Özelliği bu. Meşhur olan özelliği sanatkarlığın zanaatkar oluşundan ziyade bu özelliğiyle meşhur. Bu zat vefat etmiş. Bekir Efendi vefat ettiği gece bir rüya görmüş. O rüyayı da ağlayarak Fatih kürsüsünde anlatmış. Rüya şöyle. Diyor ki, gördüm diyor. Nasıl geçti ilk gecen? Ne oldu? Nasıl muamele ettiler? Hem anlatıyor diyor hem gözümde canlı. Hani rüyada öyle olur ya. Hem dinlenilmiş hem işte gözünde insan canlanır. Bir anda kendimi böyle etrafı bomboş bir geniş bir araziyi de böyle bir mevkide buldum. Etrafımda bir sürü haydut suretli insanlar var. Aşarak, yolları kat ederek üzerime doğru beni işaret ederek gelmeye çalışıyorlar. Bu arada hemen sakin, sükunetli bir halle, üzerleri tertemiz, güzel kokular içerisinde ve yüzleri de örtülü. Bazı zevatın etrafımı kuşattığını gördüm diyor. Etrafımı kuşattılar. O kadar bir heybetleri, öylesine bir mehabetleri vardı ki hiçbir müdahalede bulunmamalarına rağmen gelen haydutlar, eşkıya tasallut edemiyordu. Onlar benim yanımda diye. Yani sadece durmaları bile onları korkutuyordu. Tabii yani biraz yorumluyorum tabii ben. Aynen böyle anlatmıyor. Uyarlıyoruz radyo diline. Sonra beni almaya muvaffak olamadılar. Çekip gittiler diyor. Ben sordum. Tacip ettim. Çok teşekkür ederim. Siz beni muhafaza ettiniz. Bu müdahaleden, tasallutten beni korudunuz. Ama siz kimsiniz? Ben sizi tanımıyorum. Tanışsak hiç olmazsa. Ben filanca berber. Aa demişler. Evladım. Sen bizi esasında çok iyi tanıyorsun. Bir tanesi nikabını açmış. Ben Hazreti Abdülkadir demiş. Bir tanesi ben Bahaddin'in Nakşibendi, bir tanesi ben şu, bir tanesi Mevlana Cahettin Rumi. Sen dünyadayken biz o kadar muhabbet ettin. Bu kadarcık himmeti bize fazla görme demiş. Bu bir hadisedir. Bunu ağlayarak Bekir Efendi kürsüden anlattıktan sonra demiş ki, birader cemaat demiş, gözünüzü açın, gözünüzü. Menkıbesini bu kadar muhabbetle dinleyene böyle muamele edilirse, onların ahlakından nasiptar olup onlardan feyz alanların, başka türlü feyz alanların hali nice olur demiş. Bunu nakleden Celal Hoca Efendi, Celal Hoca'dan da muhtereme ve mübareke kızları Hümeyra annemizden bunu işittim. Arz etmek isterim. Bunlar yarın bir gün biz ölürsek kalırsak sizin arşivinizde de bulunsun. Arşivinizde muhakkak
gönül
bulunsun.
Gönül arşivimizde, yaşanan arşivde bulunsun inşallah.
Gönül de arşive kalkacak kadar tozlanacağını, kenarda duracağını zannetmiyorum. Çok müessirdir. Arşive kalkmayacaktır. Hep gündemde duracaktır. Kanaatini taşıyorum. Şimdi işte diyor ki, bu böylesi aşktan nasiptar olan tiryakilere hitap ederek, hani erişir zinciri aşk divaneden divaneye diye bir söz var. Bir ilahi var. O ilahi de diyor ki, ey aşıkı dildade, gel nuş edelim bir bade, bir bade gerek ama kim içile mevade. Tabi kelimeler ne kadar anlatır. Birçok şeyi anlatsın diye belki eski zannettiğimiz tabirler kullanılmış burada. Ama esasında o kelimelerin kullanılmasında dahi anlatılamamazlıktan müşteki olunduğundan bu kelimeler kullanılmış. Ey gönülden anlayan, gönülden çıkan sadayı anlayan, gönüldaş olan, aşık olma derdinde, aşk ve muhabbet sevdasında olan kişi. Gel diyor bu badeden iç. Bu badeden içmeden. Bade ne? Bade bir şarap. Ama bizim anladığımız şarap değil. Yani ayetleri, hadisleri bile insanlar yanlış anlıyor. Şairin söylediği sözü yanlış anlamışlar. Çok değil. Fazla da üzülmüyoruz. Anlayan anlıyor. Zaten bizim gibi bir nesil geleceğini düşünmüş ki Hazret, sonunda izahını yapıyor kendisi. O şaraptan kastının ne olduğunu anlatıyor. Sadece anlatmakla tarifte kalma. Bunu iç diyor, tat. Gel nuş edelim bir bade. Orada o şaraptan katre dahi olsa birazcık içelim. O nasıl bir şaraptır? Öyle bir şarap olacak ki, nasıl ki dünyevi şarapta, dünyevi zevklerde bile bir mekan, ortam, zahiri bir meclis şartı aranır. Ayrı bir sunuş şekli aranır. Ne bileyim şimdi, girmeyelim izahatına. Işığından, binlenmesinden, mobilyasına kadar farklıdır. Bu da diyor, bu şarap da öyle bir şaraptır ki, öyle her yerde sunulacak bir şey değildir. Şöyle benliğinden falan sıyrıl da, şunun zevkini, şunun kamını bir al. İnşallah başka bir şeyde daha da geniş anlatırız bunu. Şimdi esas hemen vakit daralıyor çünkü. Esas orada zikre geçelim. Şarabı anlatıyor. Sakisi ola Mevla. Aktahı anın esma. Bir kez nuş eden kat'a, gam görmeye dünyada. Onun sakisi Allah'tır diyor. Mevla'dır. Yani bu ondan gelir. Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin suresinde Cenab-ı Hak mukarrebin, Allah'a mukarreb olanlarla ebrar arasındaki derece farkını anlatırken onların içtikleri şarabın bir tarifi vardır azizim. Oraya bir baksınlar. Yani Allah'a mukarreb olanların aldığı zevk, içtikleri, o şarap diyoruz da ifadesi yok. Yani başka karşılığı olmadığı için dünyevi alemde şarap. Ama o şarapların Allah'a yakın olan kullarla, onların altında olan ebrarın, salih amellerle kendi hayatını tezyin etmiş zatların, ebrar diyoruz onlara. Bir de Allah'ın bu makamdan sonra kendisine çektiği zatlar var. Kendisine yaklaştırdığı zatlar var. Ben artık onun yürüyen eli, ayağı, tutan eli, gören gözü, işiten kulağı olurum dediği zatlar var. Mukarreb bunlar. Mukarreblerle ebrar arasındaki farkı anlatırken Cenab-ı Hak latif bir şekilde içtikleri şarabın özelliğinden bahseder. Lütfen orasını okusunlar. Mutaffifin suresinde. Sakisi ola Mevla. Aktahı sunan bu şarabı Allah diyor. Kadehleri ne? Esma diyor. Esma ile nuş edersin bunu. Onun ismini zikrede ede esma. Kadeh aktahı anın esma derken tabi burada hem esmayı zikredecek hem de kalp de şekil itibariyle divan edebiyatında, tekke edebiyatında da içine konulan muhabbet şarabını da kastederek kalp de hep kadehe benzetilmiştir. O yüzden kırılmak da makbul değildir. Kırmak makbul olmadığı gibi başkasının şarab-ı ilahisini muhafaza edebilecek mahfazasını kırmak ne büyük beladır. Kırılmak da beladır ama kırıldığı zaman kalbin içindeki durmaz. Kırılmak da vebaldir ve günahtır. Derviş gönülsüz gerek diyor Yunus. Gönülsüz olacak. İncitmemek mi zordur, incinmemek mi? İncinmemek zordur. İncitmezsin, tam inciteceğin zaman kendini tutarsın, söylemezsin, yapmazsın. Bak incitmedin. Ama incinmemek, bir harekete maruz kaldıktan sonra tamamen kalbi bir iradeyle ve Allah'ın ihsanıyla olabilecek bir kuvvettir. İncinmeyeceksin. Niçin incinmeyeceksin? Sevelim, sevilelim falan. Değil o. Eğer incinir de kalbini kırarsan, çatlayan bir kadeh gibi, onda muhabbeti ilahi durmaz azizim. Ne güzel tarifler. Ne kadar güzel incelemişler. İncinmemek de önemlidir. Veyahut incinmek de aynı şekilde başa beladır. Kalbe eziyettir, hastalıktır. Sakisi ola Mevla, aktahı anın esma. Nasıl bir şey peki bu? Söylüyor. Bir kez nuş eden kat'a, ondan bir kere içen var ya diyor. Asla ve asla kat'a gam görmeye dünyada. Dünyayı gamhane görmez. Dünyayı yariyle paylaştığı, yarinin tecelliyatı olarak görer, görür. O muhabbetle seyreder. Gamdan azade yaşar. Dünya gamları, kederleri ona gelmez. Neden? Zahirde vücudu kalmaz. O şarap nasıl kendinden geç, kendine geldi deriz sarhoşun. O öyle bir muhabbet sevdasında olur ki, bela yağmıyor mu? Yağıyor da o hissetmiyor ki. Elini kestiği zaman acımaz mı adamın? Keser, acır tabii. Yusuf'u gördüğü zaman hissetmez ki diyor. Gam görmeye dünyada. Yakup'un gözü kör oldu. Yanlış söz. Yakup Yusuf'tan gayriyi görmek istemedi. Masivayı görmedi o. Kendisine bir ayna verdi Allah onun. Yusuf gibi bir mirat-ı mücella verdi. Bir ayna verdi. O aynadan gayriye bakmadı. Masivaya kördü Yakup. Gamları görmez diyor. Zahirde vücudu yok ki kırılsın diyor. Dedikoduyla kıylıkayla uğraşmaz diyor. Tadını arar diyor. Yalanıp durur diyor. O tadı aldığı zaman adı ne olursa olsun, konuşulan ne olursa olsun çömer. Oturur, onunla hemhal olur diyor. Sohbeti anlatıyor. Sohbette anlatılan şeyle değildir işte. Bazen bir çorba tarifi bile adamı alır bilmem nereye götürür. Neyse girmeyelim, iş uzayacak. Radyoda olduğumuzu bazen unutuyoruz. Bir kez nuş eden kat'a gam görmeye dünyada. Güzel bir kıta daha var. Hafızam fakiri yanıltmıyorsa, bendeniz yanıltmıyorsa. Diyor ki, bir kez içen ol camdan. Subhu ne bilsin Şam'dan, talimi cunun eder, mecnun ile ferhade. Bu camdan, bu kadehten muhabbetle bir içse o kişi, acaba diyor geceyi gündüzü fark edebilir mi? Gece olmuş, gündüz olmuş, zaman geçmiş. Şu vakit şu kadar, şu kadar zaman geçti, bu kadar bilmem ne oldu, bunları fark edebilir mi? Bir kez içen olacağımdan, subhu ne bilsin şahımdan, akşamı sabahı birbirinden ayırt edemez. Fakat talim-i cünun eyler. Deliliği talim eder. Kime? Mecnun ile Ferhat ediyor. Gelsin o Mecnun'la Ferhat. Zahiri aşkta adı Mecnun gibi delilere karışmış. Adı bile unutulmuş. Mecnun diye lakaplanmış. O dağları yerinden oynatmak, kaldırmak gibi muhal bir işe girişmiş. Ferhat falan gelsin de Allah aşkının şarabından içen adamdan delilik dersi alsın diyor. Onlar neleri karşısına alır da böyle kaç dağ boyutundaki günahlarını, nefislerini şöyle bir kaldırır bir halle, bir andaki neşeyle. Hani Cenab-ı Mevlana diyor ya, Tur'a tecelli etse bendeki nur Tur'a tecelli, Tur bile coşar kalkar ayağa diyor. Musa falan bayılmaz diyor, Tur düşer parça parça olur diyor. Heyecanlanır da yükselmeye kalkar diyor. Ve Hacer-i Muallak'ı Kudüs'teki o taşın Peygamber Efendimiz'in cazibesine kapılarak çıkmasını falan çok güzel anlatır. Onu da yine erbabı okur muhakkak. Yani diyor bu Allah aşkı, Allah muhabbeti bir kişi de o şaraptan tadar da onun o esmaın müsemma ile beraber müsemmaya giden yolda o muhabbetini bir kere tadarsa, bir kere neye o benzediğini anlarsın değil mi? Bir kere çay içmek bile çay hakkında fikir edinmene kafidir. Bir kere tadarsın. İkinci kere çay verildiğinde içmiştim dersin. Çaya benzer başka bir şey verildiğinde bu o değil dersin. Değil mi? Talim-i cunun eder, eyler, Mecnun ile Ferhade. İşit bu Sezai'den, ne gördü Fenai'den. Dost ve cini gösterdi, Mir'at-i Mücellade. Maalesef dedesinin konuştuğu lisanı anlamayan tek dünya üzerindeki millet biziz. Cenab-ı Hak inşallah bizlere öğrenmeyi, okumayı biraz gayreti nasip eylesin. Biz yine bunu özetlemekle iktifa edeceğiz. Bu kıtayı. Hazreti Sezai'nin bu şiir. Şiir dememek lazım da nutuk. Çünkü edebi kaygılarla yazmamıştır tasavvuf büyükleri şiirlerini. İrşat maksadıyla yazmıştır. Hariçte, zahirde veya batında bir maksat hasıl olacak mı? O zaman konuşmuşlardır. Kafiyeli redifli bir şeyler söyleyeyim de şöyle milletin gönlü olsun diye konuşmamışlardır. Onun adı sohbet değil çünkü. Onun adı sohbet değil. Ve konuşmak, Cenab-ı Hakk'a yakın olan kullar için bir tenezzül rütbedir. Bunu başka bir zaman açın. Şu dakikaya sığmaz. Vuslattan ayrı olmakla alakalıdır. Bunu sonra inşallah konuşalım. İşit bu Sezai'den, ne gördü Fenai'den? Fani olan şeylerden ne gördü bu Sezai? Bak dinle beni diyor, kulağını benden yana ver. Ben sana anlatıyorum diyor. Ne gördü Fenai'den? Fani olan şeylerden ne gördü? Ama burada bir oyun da yapıyor sözünde. Mürşitten bir tanesi de Hazreti Fenai. Ne gördü Fenai'den derken hem fani alemi kastediyor, hem de o Fenai Sultan'dan ne gördü?
Hazreti Fenai.
Ya. Dost vecihini gösterdi, Mir'at-ı Mücellade. Öyle güzel bir ayine buldum ki ben diyor, o aynede dostun vecihini müşahede ettim diyor. Heh, işte şerh edemeyeceğimiz nokta da burası. Biz de şerh edemeyip sadece eyvallah ve uzaktan bakarak inşallah demekle İnşallah. İktifa ediyoruz.
İnşallah. Allah razı olsun.
Amin.
Çok söylenecek bir şey yok. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmetin tek sahibi olansın.